Ayrım 36.
Bir süre sonra Türklerin ilk atlı birliği gelerek Boğaz'a hücum etti. Gözetleme kulesinin tepesinde Sünnilerin görkemli kara sancakları dalgalanmaya başlamıştı bile. Düşman birlikleri bitmez tükenmez gibi görünüyorlardı. Kısa süre sonra bütün vadi, hatta dağın yamaçları bile çadırlarla kaplanmıştı. Akşama doğru savaş kuleleri ve muhasara makineleri de göründüler. Sayıları tahminen 100 kadardı. 3 önder kulenin tepesinden düşmanın yaptığı hazırlıkları izliyorlardı. Şaka yapar gibi bir halleri yok dedi Ebu Ali. Ciddiye alınması istenen bir zafer için ciddiye alınacak düşmanlar gereklidir diye cevap verdi Hasan. Hazırlıkları en geç 2-3 gün içinde sona erer diye uyardı Buzruk Ümit. Sonra da hücuma geçecekler. Boğazı kullanarak bize saldırmak isteyeceklerini sanmıyorum diye tahminde bulundu Ebu Ali. Geçit o kadar dar ki onların tümünü daha surların eteklerine gelir gelmez teker teker temizlememiz çocuk oyuncağı olur bizim için. Hayır, onların komşu zirvede mevzi alacaklarından eminim. Böylece bizimle aynı yükseklikte olacaklar. Fakat yeteri kadar dikkatli davranırsak orada da fazla etkili olacaklarını pek sanmam. Şayet kaleyi yıllar boyunca muhasara edip açlık neticesinde ele geçirmeyi düşünmüyorlarsa diye tamamladı onu Hasan. Son derece yırtıcı bir komutana ihtiyaçları var demektir. Fakat tüm İran'da bu kadar yetenekli bir asker bulunduğunu sanmıyorum. En kudretli müttefikleri zamandan başkası değil aslında diye ekledi Buzruk Ümit. Bizimkisi de benim cennetim diye gülerek karşılık verdi Hasan. Kalede arı kovanını andıran hummalı bir faaliyet vardı gün boyu. Ön kule ve yanındaki surlar askerlerle doluydu. Muhasara makineleri Türk öncülerinin üzerine ağır kaya parçaları ve kocaman kütükler fırlatmaya başlamıştı bile. Surların uygun yerlerine kurşun, zift ve yağ dolu kazanlar yerleştirilmiş, altına ateşler yakılarak her an düşmanın üzerine dökülmeye hazır hale getirilmişti. Savaş miğferleri giymiş subaylar karargâhtan karargâha koşarak son hazırlıkların tamam olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Minüçer ise yanında iki yaveri olduğu halde at sırtından inmeyerek tüm bu hazırlıkları organize ediyordu. Üç önder kulenin tepesinde olup biteni seyrediyordu. Fedai okulunun yeni talebeleri görevlerine görev verilmesini bekliyorlardı. Suratları solgundu. Öğrenimlerinin böyle ani bir biçimde kesilmesi onları şaşırtmıştı. Yusuf ve Süleyman birliklerine komuta etme emri almışlardı. Her fırsatta kendilerinin Türklere karşı gösterdikleri kahramanlıkları öve öve bitiremiyorlardı. Delikanlıların bu böbürlenmeleri boş yere değildi. Yeni fedailer onların anlattıklarından etkilenmişlerdi ve şimdiden zafer sonrası kazanacak oldukları ödülleri düşünerek seviniyorlardı. Kendilerinin seçkin birlik olduklarının bilincindeydiler ve buna uygun davranıyorlardı. İki arkadaş öğleden sonra güvercin evlerinin bulunduğu kulenin muhafazası ile görevlendirilmişlerdi. Ellerinde ok ve yayları vardı. Gereğinde kızgın zift ve yağ dolu kazanları boşaltmak için emirlerine de 6 asker verilmişti. Üçüncü namazdan sonra Süleyman ve Yusuf yemeklerini getirttiler. Beklerken savaş miğferlerini çıkarttılar. Çünkü hava kelimenin tam anlamıyla cehennem gibi sıcaktı. Delikanlılar şakır şakır terliyorlardı. 6 ay önce kaleye ayak bastıkları günü hatırlayan insanlar onları artık zorlukla tanıyorlardı. Tenleri güneşten yanarak kapkara olmuştu. Avurtuları çökmüştü ve yüz çizgileri katı, hatta zalim bir ifade almıştı. Alınan tedbirleri konuşuyorlardı kendi aralarında. Bir kısmından pek memnun oldukları söylenemezdi. Farenin deliğine saklandığı gibi sığındık buraya diye kızdı Süleyman. İlk sefer bambaşkaydı halbuki. Düşmanın kafasını patlatmak tam bana göreydi doğrusu. Bekleyelim bakalım diye sakinleştirdi onu Yusuf. Belki de Seydun'un düşündüğü bir şeyler vardır. Aşağıda tam 30 bin zındık var. Hiç de az bir sayı değil bu. Tamamen katılıyorum sana ama onlara derslerini vermeyi o kadar çok isterdim ki. Aklımdan bütün gün neler geçiyor biliyor musun? Kimseye bahsetme fakat bundan. Seydun'dan beni düşmanın içine göndermesini istemeyi düşünüyorum. O arslan taş köpeğinin işini oracıkta bitireyim. Buna izin vermez. Ona yemin ettik ve emirlerini beklemek zorundayız. Bıktım artık bu lanetli bekleyişten. Emin ol ki delirmeme çok az kaldı. Bazen kendimi son derece acayip hissediyorum. İki gün önce 4. ve 5. namazların arasında içimden aniden dehşetli bir öfke uyandı. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama bir de baktım ki surların üzerindeyim ve hançerim elimde. Tam altımda yenilerden üçü gevezelik ederek yürüyorlardı. Onların yaklaşmalarını bekledim. Kanım damarlarımda kaynıyordu. Karşı konulmaz bir istek kapladı içimi. Hançerimi onların kaburgalarının arasına saplamak istiyordum. Saklandığım yerin altından geçerken üzerlerine atladım. Karılar gibi bağırışmaya başladılar. Tam hançerimi kaldırdığım anda kendime geldim. O kadar bitkindim ki ayakta zorlukla durabiliyordum. Son gücümü toplayarak onlara gülümseyebildim. Kahramanlarım benim diye kekeledim. Cesaretinizi sınamak istedim ama görüyorum ki henüz hazır değilsiniz. Ve onlara Abdülmelik usulü kısa bir vaaz verdim. Bir İsmail'i, özellikle de bir fedayı her zaman tetikte olmalıdır. Her önlerine gelenden bu şekilde korkacak olurlarsa Seçkinler Birliği'ne utanç vermekten başka bir işe yaramazlar. Böylece bu maceradan sıyrıldım. Fakat o günden beri delirme korkusuyla yaşıyorum sürekli. İnşallah yakında Seyduna bize istediğimiz görevi verir. Yusuf ürperdi. Bunlar Seyduna'nın haplarının etkileri. Cennetin kapılarını açmak için onları kullandı. Ama şimdi aklımızda oraya geri dönmekten başka bir şey yok. Bana cennetin tadını alıp da oraya dönmek istemeyen bir kişiyi göster. Allah'ım, neden bu kadar uzun sınıyorsun bizleri? Böylece hummalı çalışmalar ve ölüm sessizliği içinde tam 2 gün geçti. Kalenin içindeki adamlar için beklemek tam bir işkenceydi. Kulenin tepesinde ise Hasan ve 2 büyük dayı sürekli etrafı gözetliyorlardı. Ortada bir şeyler oluyormuş gibi bir hava vardı. Fakat boğazın yüksek duvarları komşu zirveyi bakışlardan saklıyordu. Ebu Ali ise Übeyde'ye komşu zirveye birkaç keşifçi göndermesini emretmişti. Düşmanlar İsmaililerin boğazını, içine bıraktıkları engellerin tümünü temizlemişlerdi ve emirin adamları araziye uyum sağlamakla meşguldüler. Halfa ve İbni Vakkas şafak sökerken kale duvarlarından aşağı inme emrini almışlardı. Sonra da yüzerek nehri geçecekler ve boğazın öbür yanında yükselen kaya duvarına tırmanacaklardı. Alamut'taki tüm askerler onların nefes kesen tırmanışlarını izliyorlardı. Kalenin görmüş geçirmiş eski savaşçıları bile ürpermekten kendilerini alamıyorlardı. İbni Vakkas önce tırmanıyordu. Sağlam bir kaya çıkıntısına ulaştığında aşağıya belindeki ipi sallandırıyor ve Halfa'nın yukarı doğru daha kolay çıkmasını sağlıyordu. Zirveye vardıklarında güneş çoktan yükselmişti. Bellerindeki halatları ikiye yarılmış bir ağacın gövdesine bağladıktan sonra bir anda sipere yattıkları görüldü. Kaledeki okçular onları korumak için ok ve yaylarına saldırdılar ama buna gerek kalmadı. İki arkadaş civarı iyice gözetledikten sonra halatları ağaca daha sıkı bağlayarak bir maymun çevikliğiyle aşağı kayıverdiler. Başlarına bir iş gelmeden nehri geçtiler ve arkadaşları onları surlardan yukarı çekti. Getirdikleri haberler birkaç kelimeden ibaretti. Düşman kaya duvarlarının tepesinde mevziyi almıştı ve çakalozlarla barutlu mıncıkları yerleştirmekle meşguldüler. Haber kalenin içinden bir çığlık gibi geçti ve birkaç saniye sonra ilk taş gülle nehrin üzerinden uçarak surlarda patladı. Bunu birçok başka gülle takip etti ve az sonra çarpma sesleri Şahrud'un çağlamasını bile bastırdı. Duvarların üstündeki adamlar atlarındaki zeminin titrediğini hissediyorlardı. Beklemekten sıkılmış suratlarını düşmandan yana çevirmişlerdi ama Türkler hala kendilerini gösterip göstermeme konusunda karar verememişlerdi. Kısa bir süre sonra karşı kıyıda yükselen kaya duvarının büyük bir kısmı gümbürdeyerek havaya uçtu ve aşağıda akan Şahrud'un köpüklü sularına gömüldü. Büyük ihtimalle belli yerlere önceden barut yerleştirmişlerdi. Dev kaya bloklarının bir kısmı akarsuyla beraber sürüklenip gitti ama diğerleri o kadar büyüktüler ki nehrin tam orta yerinde doğal bir set oluşturdular. Köpüren suyun küçük bir gölcüye dönüşmesine yol açtılar. Karşı zirvede nihayet ufacık silüetler seçilmeye başlamıştı. Bir yığın fişekçi mancınıklara büyük kaya gülleleri yüklemekle uğraşıyorlardı. Minütçer bir emir verdi ve karşı tarafa ok yağmaya başladı. Fakat aradaki mesafe çok fazla olduğu için Türkler oklardan fazla rahatsız olmadılar. Cevap ise gecikmeden geldi. Alev alev yanan bir gülle surlarda patladı. Bunu da birçoğu takip etti. Gülle yağmurunu da bir ok yağmuru takip etti. Minüçer yaralanan bir askerin üzerine atladı. Aptal, saklandığınız yerden çıkmayın sakın. Herkes tam siper alsın. Öfke ve hiddet nedeniyle burnundan soluyordu. Askerler ise solgun gülümsemelerle birbirlerine bakıyorlardı. Kendilerinden bu kadar güçlü bir düşman karşısında ne kadar dayanabileceklerini kara kara düşünmeye başlamışlardı. Gelin, bu kadarcık şeyden korkulur mu diye kükredi Minüçer. Küçük bir şenlik ateşi o kadar. Hiçbir tehlikesi yok. Fakat gülle ve ok yağmuru askerlerin morallerini bozmuştu. Hepsi de kalenin tüm çıkışlarının kapalı bulunduğunu biliyorlardı. Burada kapana kısılmak yerine açık arazide savaşmak isteyenlerin sayısı bir hayli kabarıktı. Seydona bana izin verse fedailerimin başına geçer ve karşı zirvedeki maymunların hepsini temizlerdim diye bağırdı Abdülmelik. Öfkeden kuduruyordu. Yusuf ve Süleyman da yumruklarını sıkmışlardı. Türkleri kırıp geçirmek için dayanılmaz bir istek vardı içlerinde. Fakat Seydona son derece sakin, hatta kışkırtıcı bir tavırla planlarını gözden geçiriyordu. Onun bu durumunu fark eden Süleyman iyice meraklanmaktan kendisini alamıyordu. Ebu Ali surları incelemekten geri dönmüştü. "Askerler huzursuzlar," dedi zoraki bir gülümsemeyle. "Arslan Taş bu yüzden geldi zaten buraya," dedi Hasan. "Bizi etkilemek ve korkutmak istiyor. Fakat bu durumu lehine çevirmek istiyorsa acele etmesi lazım. Birkaç gün sonra askerlerimiz bu kargaşaya alışacaklar ve o lanet olası gülleleri havada vurmakla vakit geçirmeye başlayacaklar. Yani yakında onları merdivenleriyle beraber surlarımızın dibine göndereceğimizi mi söylüyorsun? Hayır hayır, daha çok kalplerinden geçenleri bize söyleyeceklerine inanıyorum." Üçüncü namaz esnasında gülle yağmuru başladığı gibi aniden bitti. Ortalığı esrarengiz bir sessizlik kaplamıştı. Kaledeki herkes deminki curcunanın az sonra vuku bulacak daha önemli bir olayın habercisi olduğunu hissediyordu. İlk olarak kulenin üstündeki üç adam alışılmadık bir hareketlilik sezinlediler. Üç süvari dört nala boğazdan geçiyorlardı. Asma köprüye yaklaşınca atlarından indiler ve ateşkes çağrısında bulundular. "Bir tuzak da olabilir," diye Minüçerh'in kulağına fısıldadı subaylardan biri. "Köprüyü ancak büyük önder emir verdiği zaman aşağıya indireceğiz," diye teskin etti onu Minüçerh. Emir az sonra verildi. Zincirler gıcırdadılar, köprü aşağı indi ve düşman ordusunun üç elçisi solgun ama şerefli bir tavırla Alamut'a girdiler. Minüçerh onları saygıyla karşıladı. Hasan'ın kesin emriyle bütün askerler avluyu terk etmişlerdi. Sadece muhafızlar yerlerinde duruyorlardı. İlk yukarı avluda fedailer ve okçular düzen almışlardı. İkinci yukarı avluda ise tüm süvari sınıfı kusursuz bir nizamda bekliyorlardı. Minüçerh ve eşliğindeki subaylar misafirlerini adamlarının tam ortasına götürdüler. "Bizi etkilemeye çalıştılar," dedi Hasan. Manzarayı yukarıdan izlemekteydi. "Fakat etkileme sırası şimdi bizde ve eminim ki az sonra göreceklerini kıyamete kadar unutamayacaklar." Sesi ve suratı büyük dahilerin ürpermelerine neden olan taassup ile dolmuştu yine. Dudaklarında fedailerini bahçelere gönderdiği o gece beliren gizemli gülümseme vardı yine. "Boylarını bir baş küçülterek kellelerini ibret-i alem olsun diye surlarda sergilemek niyetinde misin?" diye sordu Ebu Ali. "Bunu yapacak kadar aptal değilim. Emirin ordusu bana o kadar sinirlenir ki yüreklerine salmak istediğim korkunun son zerresi de uçup gidiverir. Ebedi bir zafer kazanmak istiyorsak ne yapıp edip adamları korkutmalıyız." "Birlik tören düzeni aldı. Elçiler de bekliyor," diye hatırlattı Buzruk Ümit. "Beklesinler. Demin üzerimize kaya yağdırarak bizi yıpratmak istiyorlardı. Şimdi de güneş altında kalarak biraz da onlar yıpransınlar bakalım." Emir Aslantaş'ın elçilerinin lideri, süvari bölüğü komutanı Ebu Cafer'den fedailer ve okçular arasında yer almasını rica etmişlerdi. Kılıcının kabzasına hafifçe dayanmıştı. Bir yandan da dudak bükerek adamları inceliyordu. Kendisine eşlik eden iki adam yanında kımıldamadan duruyorlardı. Elleriyle kılıçlarının kabzalarını kavramışlardı ve vahşi bakışlarla etraflarını süzüyorlardı. Üçü de giderek artan sabırsızlıklarını ve kendilerini bekleyen kaderlerinden duydukları korkuyu yatıştırmak için büyük güçlük çekiyorlardı. 10 adım ötelerinde Minüçerh'in subay birliği hazır oldu bekliyordu. Minüçerh arada bir yaverleriyle birkaç kelime konuşuyor, elçileri inceliyor ve köşkten yana kaçamak bakışlar fırlatıyordu. Fakat kulede hiçbir hareket yoktu. Sanki Hasan adamlarının tümüyle çekildiklerini ve elçilerin kızgın güneş altında beklemekte olduklarını unutmuş gibiydi. Güneş gerçekten de acımasızdı. Fakat ister atlı ister yaya olsun orada beklemekte olan askerlerin hiçbirisi en küçük bir rahatsızlık belirtisi bile göstermiyordu. İlk huzursuzluk belirtilerini göstermeye başlamış olan düşman elçilerini kayıtsız bakışlarla süzmekle yetiniyorlardı sadece. Nihayet liderleri olan Ebu Cafer uzun bekleyişten sıkılarak ve sinirlenerek Minüçerh'e döndü ve yapmacık bir dost sesiyle sordu. "Elçileri kızgın güneşin altında bekletmek burada gelenek midir? Burada sadece bir tek gelenek hüküm sürmektedir. O da önderimizin emirlerine kesin itaattir. Bu durumda efendim olan Haşmetli Emir Arslantaş'a bu uzun beklemenin efendinin vereceği cevabın bir parçası olduğunu belirtmek zorunda kalacağım. Nasıl istersen." Tekrar sessizliğe gömüldüler. Ebu Cafer kızgın bakışlarını göğe yönelterek kolunun yeni ile alnında oluşan ter damlalarını siliyordu. Huzursuzluğu yavaş yavaş korkuya dönüşmekteydi. Niye bu silahlı adamların ortasında bekletiliyorlardı? Beyni mütemadiyen çalışıyor ve içindeki korku giderek büyüyordu. Liderler nihayet kuleyi terk etmeye karar verdiler. Beyaz tören elbiseleri içindeydiler ve Hasan'ın özel muhafız birliği tarafından korunuyorlardı. Alamut Kalesi'ni zapt ettikten sonra kendisini ilk kez olarak müminlere gösterecekti. Müminler de bu davranışının önemini pekala kavruyorlardı. Kendisi bile biraz heyecanlanmıştı. Boru sesi kalenin efendisinin gelişini duyurdu. Bütün bakışlar üst terasa yöneldi. Parlak beyaz giysiler içinde üç adam belirmişti orada aniden. Etrafları kocaman gürzleri yarı çıplak taşıyan dev zencilerle çevriliydi. Savaşçılar nefes bile almaya cesaret edemiyorlardı. Üç adamdan bir tanesini tanımıyorlardı. Bu Seyduna olmalıydı. Yusuf ve Süleyman gözlerini fal taşı gibi açmışlardı. Seyduna diye fısıldadılar arkadaşlarına. Haber ağızdan ağza yayıldı. Seyduna nihayet kendisini bize gösterdi. Büyük şeyler olacak. Birliklerin heyecanları hayvanlara da sıçramıştı. Huzursuzlukla yerlerinde kıpırdanıp duruyorlardı. Üç elçinin yüzlerinde de belli bir heyecan ifadesi vardı. Üç önder kendilerini garip muhafızlarıyla beraber gösterdiklerinde başlarını kaldırdılar ve aniden bembeyaz kesildiler. Hasan muhafızlarıyla beraber üst terasın en ucuna kadar ilerledi. Herkese tepeden bakıyordu. Tüm kalede mutlak bir sessizlik hüküm sürüyordu. Sadece Alamut Kalesi'nin ebedi müziği olan boğuk bir çınlama sesi geliyordu aşağılardan. Yeni gelen konuşacağını bildirmek için elini kaldırdı. Ebu Cafer'den tarafa dönerek berrak bir sesle konuşmaya başladı. ''Sen kimsin yabancı? Alamut'ta ne istiyorsun?'' ''Efendi, ben Ebu Bekir'in oğlu Ebu Cafer'im ve burada efendim Haşmetli Emir Arslantaş'ın emri üzerine bulunuyorum. Memleketimizin ışığı ve mutluluğu, Haşmetli İmparator Melikşah haksız yere ele geçirdiğin Alamut Kalesi'ni geri istediğini söylemek üzere beni gönderdi. Haşmetli İmparator seni bir uyruğu olarak görüyor ve kaleyi üç gün içinde boşaltarak Serdar-ı Ekrem Haşmetli Emir Arslantaş'a teslim etmeni istiyor. Efendim sana adamlarına serbest geçiş hakkı tanıyor.'' Fakat efendimizin emirlerine uymazsan seni vatan haini olarak kabul edeceğini bilmelisin. Bu durumda son darbeyi vurana kadar seni amansızca takip edecek. Çünkü bizzat Haşmetli Başvezir Nizamül Mülk büyük bir ordunun başında. Alamut'a doğru ilerlemektedir ve İsmail hareketini sonsuza dek ortadan kaldırmaya kararlıdır. Efendimin sana bildirmemi emrettiği haberler işte bu kadar. Son sözlerini söylerken sesi belli bir biçimde kendine olan güvenini yitirmişti. Hasan ona alaycı bir gülümseme ile cevap verdi ve onu komik duruma düşürmek için onunki gibi şaşalı bir sesle konuşmaya başladı. Ebu Bekir'in oğlu Ebu Cafer, efendin Haşmetli Emir Arslantaş'a şunları söyle, Alamut onun saldırısına karşı koymaya hazırdır. Düşmanlarımızın gözünde fazla bir önemimiz olmamasına rağmen harekete geçmeden önce iki kez düşünmesini tavsiye ederim ona. Çünkü silahların çatışmalarıyla beraber öncülerinin başına gelenleri o da tadabilir. Günün birinde kellesinin bir mızrağın ucunda olarak buradan sergilenmesi hiç de hoş olmaz doğrusu. Ebu Cafer'in beynine kan sıçradı. Öne doğru bir adım attı ve kılıcının kabzasını kavradı. Efendime hakaret etmeye nasıl cüret edersin? Seni gidi gaspçı, Mısırlıların paralı askeri, 30 bin kişinin aşağıda beklediğini bilmiyor musun? Bu cevaba çok kızan İsmaililer silahlarını kavradılar. Fakat Hasan soğukkanlılığını korudu. Yabancı efendilere hakaret etmek sultanın alışkanlığı mıdır diye sordu yumuşak bir sesle. Hayır, fakat bize layık görülen davranışa aynı şekilde karşılık vermek alışkanlığımızdır. Aşağıda 30 bin askerin beklediğinden dem vurdun. Sana soruyorum, bu adamlar buraya çekirge avlamak için mi geldiler yoksa canları yeni bir peygamberi dinlemek mi istedi? Eğer İsmaililer çekirge iseler evet çekirge avı için geldiler. Çünkü yeni bir peygamberden bahsedildiğini hiç duymadım doğrusu. O halde yerlerin ve göklerin efendisi Hasan İbni Sabba ismini de hiç duymadın demek ki. Ya da Allah'ın ona cennetin kapılarını açma yetkisi verdiğini... Hasan İbni Sabba isminden söz edildiğini duydum. Bir zındık tarikatının lideri olarak tanınıyor. Şayet hislerim beni yanıltmıyorsa şu anda onun karşısında duruyorum. Fakat bu adamın yerlerin ve göklerin efendisi olması benim için yeni bir şey. Ve Allah'ın ona bu tür bir kudret verdiğini de hiç bilmiyorum doğrusu. Hasan etrafa bakınarak gözleriyle Yusuf ve Süleyman'ı aradı. Bulunca da yanına gelmelerini işaret etti. Delikanlılar sarflarını terk ederek üst terasa çıkan merdivenlere yöneldiler. Herkesin duyabileceği bir şekilde onlara döndü. Bütün peygamberler ve şehitler adına bir gece boyunca cennette kalmamıza izin verildiğine ve bu zaman boyunca aklınızın ve bilincinizin tamamen yerinde olduğuna yemin edebilir misiniz? Yemin edebiliriz ey Seyduna. Yemin edin. Yüksek ve berrak bir ses ile yemin ettiler. Ebu Cafer gülmek istedi ama delikanlıların seslerindeki kararlılık ve kanaat onu o kadar çok etkiledi ki sırtının ürperdiğini hissetti. Yaverlerine bir bakış fırlattı. Yaverlerinin o anda onun yerinde olmadıklarından çok mutlu oldukları her hallerinden belliydi. Hiç şüphesiz çok pis bir işe bulaşmıştı. Tekrar konuşmaya başladı. Fakat başlangıçtaki güveni kaybolmuştu artık. Efendi, buraya öğretinin incelikleri üzerinde tartışmaya geldim. Sana efendim Haşmetli Emir Arslantaş'ın emirlerini getirdim ve cevabını bekliyorum. Neden kaçıyorsun dostum? Senin için sahte veya gerçek peygamber için savaşmanın bir önemi yok mu? Ben peygamberler için savaşmıyorum. Haşmetli Emir'in hizmetinde bulunmakla yetiniyorum. Değişik hükümdarların emrinde peygambere karşı savaşanlar da aynı böyle konuşurlardı ve aynı böyle kendi sonlarını hazırlamışlardı. Ebu Cafer sebatla yere bakıyordu, susuyordu. Hasan, Yusuf ile Süleyman'a döndü. Delikanlılar sanki ayaklarından merdivene zincirlenmişlerdi. Hiç kımıldamadan bekliyorlardı. Bakışları sonsuzlukla bir yere dikilmişti. Gözlerinde garip bir ateş yanıyordu. Birkaç basamak aşağı inen Seyduna onların yanına gitti ve cebinden çıkardığı bir bileziği Süleyman'a gösterdi. Bu bileziği tanıyor musun Süleyman? Süleyman'ın tüm vücudu ürperdi ve dudaklarında hafif köpükler belirdi. Çılgın bir mutluluk duygusu ile titreyen sesiyle konuştu. Tanıyorum efendim. Git bileziği sahibine geri götürmene müsaade ediyorum. Süleyman'ın dizleri titriyordu. Hasan elini tekrar cübbesinin cebine soktu ve ona bir hap uzattı. Yut bunu. Sonra da Yusuf'a döndü. Süleyman'ı takip etmeni istesem sevinir misin Yusuf? Oo Seyduna. Yusuf'un gözleri vecd ile parlıyordu. Hasan ona da bir hap verdi. Emir'in elçileri bu sahneyi artan bir rahatsızlıkla izliyorlardı. Özellikle iki delikanlının yumuşak ve sanki orada bulunmayan bakışları onları son derece huzursuz etmişti. Sanki normal insanların girişine müsaade edilmeyen başka bir dünyada sonsuz zevkleri tadıyor gibiydiler. Ebu Cafer boğulurcasına sordu. Bütün bunlar ne anlama geliyor efendi? Göreceksin. Sana söylüyorum. Gözlerini dört aç. Gözlerinin önünde az sonra vuku bulacaklar. İnsanlık tarihi boyunca ilk defa gerçekleşmektedir. Sonra görkemle doğruldu ve Yusuf'a dönerek tok bir sesle konuşmaya başladı. Yusuf, Züleyha seni cennette bekliyor. Şu kuleyi görüyorsun. Yukarısına çık ve kendini aşağı at. Zemine değdiğin an kalbinin sevgilisi seni kollarının arasına alacaktır. Yusuf'un suratı mutluluktan ışıl ışıldı. Hapı yuttuğu andan itibaren içi uzun zamandır hissetmediği bir mutluluk duygusu ile dolmuştu. Harika, huzurlu bir mutluluk. Her şey arkadaşlarıyla birlikte cennet bahçelerini ziyaret ettiği an gibiydi. Hasan sözlerini bitirir bitirmez geri döndü ve kuleye çıkmaya başladı. Hasan ölüm sessizliği içinde Süleyman'a döndü. Yanında bir hançer var mı Süleyman? İşte burada Seyduna. Üç elçi aynı anda silahlarının kabzalarını tuttular. Fakat Hasan dostça bir gülümsemeyle onları yatıştırdı. Sonra Süleyman'a döndü. Bu bileziği al ve hançeri tüm kuvvetinle kalbine sapla. Elindeki mücevheri seni bekleyen sahibine verme vakti artık geldi. Süleyman bileziği vahşi bir sevinç içinde kaptı. Onu göğsüne bastırdı. Sonra hançerini kaldırdı ve tüm kuvvetiyle kalbinin tam ortasına sapladı.